Ayrım 3. Aklı Kemal, sayfa 44. Bir Dünya Projesi, İdeal Cumhuriyet Köyü. Atatürk ölünceye kadar köylünün, çiftçinin dertlerine kafa yormuştur. Kalkınmanın tabandan, yani köyden başlaması gerektiğini düşünen Atatürk, Türkiye'nin gerçek anlamda çağdaşlaşması için her şeyiyle çağdaş köyler kurulması gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla İdeal Cumhuriyet Köyü projesini geliştirmiştir. Atatürk'ün üzerinde çalışarak uygulanmasını istediği bu proje, Afet İnan'ın Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Sanayi Planı 1933 ve Cumhuriyet'in 50. yılı için Köylerimiz adlı kitaplarında yer almıştır. Afet İnan, Cumhuriyet'in 50. yılı için Köylerimiz, Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Sanayi Planı 1933, Ankara 1972, ek 7. Afet İnan, aslını Türk Tarih Kurumu'na bağışladığı Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinin belgesini Trakya Genel Müfettişi General Kazım Dirik'ten aldığını ve Atatürk'ün bu projeyi onaylayıp geliştirerek uygulanmasını istediğini belirtmiştir. Kazım Dirik'in torunu K. Doğan Dirik, Vali Paşa Kazım Dirik adlı kitabında İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden Atatürk tarafından hazırlatılan ve köy kalkınmasında bütün yurtta örnek olarak kullanılması amaçlanan Kazım Dirik'in köylerde uyguladığı plan diye söz etmiştir. K. Doğan Dirik, Vali Paşa kızı Dirik, Bandırma Vapuru'ndan Halkın Kalbine, İstanbul 2008, sayfa 292, sayfa 293. Bu projenin hem hazırlanmasında hem de uygulanmasında büyük emeği geçen Vali Kazım Dirik, 1934 yılı sonlarında yayınlanan bir demecinde İdeal Cumhuriyet Köyü projesiyle doğmaya başlayan yeni köylerden örnek köyler diye söz etmiştir. Yeni alıştığımız örnek köyleri insanın başını döndürecek bir inkılap yarışı yapmaktadır. Bunu görmeyen ve seyredemeyenler çabuk hükmedemezlerse haklıdırlar. Öyle köylere rastladım ki köyünün mektebi, parkı, spor meydanı, sineması, radyosu, genel tuvaleti, fenli mezbahası, atış ve avcı kulübü, tayyare cemiyeti, kredi kooperatifi, tavuk, horoz istasyonu, Gazi heykeli, 500 lira harcanarak yapılmış köy duş yerleri, demirden çöp kutuları gibi medeni ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren varlıkları bir araya toplamışlardır. Bizim bir yıl önce yayınladığımız program artık diyebilirim ki idare amirlerin elinden çıkmış, köylü bünyesine, onun medeni duygularına yapışarak bir kamçı halinde onları yarışa sürüklemiştir. Valinin ve kaymakamlarının rolleri üçüncü derecede kalmıştır. Birbirini seyre ve ziyarete giden, her birinin köyünde kusur arayan, tatlı latifelerle tenkit eden köy gençlerine sık sık rastlarsınız. Yeni fikre, yeni zihniyete ve inkılap mefkurelerine ayak uyduramamış olan muhtarlar, iskambil kağıdı gibi köy gençleri tarafından alaşağı edilmekte ve derhal şikayetler yükselmektedir. Onun için gittikçe artan inkılap kıskançlığı günün en aziz işaretidir. Evet, köylerde inkılap kıskançlığı. İşte büyük şeflerimizin parmak bastığı nokta budur. Köylüyü gazi manivelasıyla yükselmek ve İsmet Paşa'nın buyruğu gibi onların yetiştirdiği ürünleri değer pahasıyla satıp zengin etmek ve sevgilerini inkılap emellerine göre yükseltmek, sıhhatli, neşeli köylümüzü daima gürbüz ve kuvvetli görmek. Çünkü köylerde varlık ve bereket olursa şehir ve kasabalarda iktisadi hareketler belirir. Aksi takdirde köylü de, şehirli de, devlet de mutsuz olur. İşte demokrat cumhuriyetimizin belirginleşen farkı ve başarı tablosu da buradadır. Hiç kimse kendisi için değil, herkes Türk cemiyeti için çalışmalıdır. Yeni Asır Gazetesi 13 Kasım 1934'ten nakledilen Dirik. AGE sayfa 289. Kazım Dirik'in bu konuşmadaki köylerde inkılap kıskançlığı, gazi manivelası, sevgilerini inkılap emellerine göre yükseltmek ve herkesin Türk cemiyeti için çalışması ifadeleri çok dikkat çekicidir. Dirik, devrimin amacına ulaşması için köylüyü gazi manivelası ile bilinçlendirerek her bakımdan yükseltip köyleri inkılap kıskançlığı ile birbiriyle yarışır hale getirmek gerektiğine inanmıştır. Atatürk bu proje konusunda Hasan Rıza Soy'a şunları söylemiştir. Kendi düşüncelerini benimser, bir elemeden geçirir, daha derli toplu, daha hesaplı, daha kapsamlı bir biçime koyarsa ele mükemmel bir köyleri kalkındırma programı geçebilir. Hasan Rıza Soyak'tan aktaran Özakman, AGE sayfa 560. Afet İnan, Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle 1970'lerde tekrar gündeme gelen bu projenin hayata geçirilmesi için Bayındırlık Bakanlığı ve valilere mektuplar göndermiştir. 1970'li yıllarda bu projenin hayata geçirilmesi için çalışma atölyeleri bile kuran Afet İnan, finansman sorununun çözülmesi için meclise yasa tasarısı sunulmasına da ön ayak olmuştur. Ancak proje bir türlü hayata geçirilememiştir. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinin amacı çağdaş ve çevreci bir köy yaratmaktır. İdeal Cumhuriyet Köyü projesi daire yerleşim planına sahiptir. Daire planın tam merkezindeki küçük dairenin etrafına gittikçe genişleyen 4 daire eklenmiştir. Plan bu yönüyle ilk bakışta bir dart tahtasını andırmaktadır. Merkezden çevreye doğru helezonik bir biçimde gittikçe genişleyen 4 parçalı köy planı merkezden dışa doğru 6 yolla bölünmüştür. Aslı Türk Tarih Kurumu'nda saklanan İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde okul, cami, köy konağı, sağlık ocağı, otel han, çocuk bahçesi ve fabrika dahil toplam 43 yapı bulunmaktadır. Plana göre köyün orta yerine yapılacak anıtın etrafında sosyal tesisler, terzi, bakkal, berber gibi mekanlar yer alacaktır. Planın tam merkezinde bir anıt vardır. Merkezin hemen sağına köy meydanı yerleştirilmiştir. Köy meydanında ise köy parkı ve çocuk bahçesi vardır. Köy parkının ve çocuk bahçesinin çevresinde ise oyun yeri, telefon, itfaiye, çeşme, havuz ve tuvalet göze çarpmaktadır. Planın sağında en dış çemberden dışa doğru açılan alanda çok geniş bir koruluk vardır. Koruluğun sonundaki çayın kenarında kuzeyde değirmenler, güneyde ise yaş ve kuru yonca ile hayvan pancar tarlası görülmektedir. Planın sağ üst köşesinde Hayan Mezarlığı, sol üst köşesinde ise Asri Mezarlık vardır. Planın yine sol üst köşesinde kireç ve taş ocaklarına yer verilmiştir. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü'nde yer alan kurumlar, yapılar ve alanlar şunlardır. 1. Okul ve Tatbikat Bahçesi. 2. Öğretmen Evi. 3. Halk Odası CHP Kurağı. 4. Köy Konağı. 5. Konuk Odası. 6. Okuma Odası. 7. Konferans Salonu. 8. Otel Han. 9. Çocuk Bahçesi. 10. Köy Parkı. 11. Telefon Santrali ve Köy Söndürgesi. 12. Radyolu Köy Gazinosu. 13. Ebe ve Sağlık Kurucusu. 14. Tarımbaşı. 15. Hayvan Sağlık Kurucusu. 16. Sosyal Kurumlar. 17. Ziraat ve Et İşleri Müzesi. 18. Gençler Kulübü. 19. Hamam. 20. Etüv Makinası. Bu S. Nokta. 21. Köy Yunak Yeri. 22. Cami. 23. Revir. 24. Kooperatifler. 25. Köy Dükkanları. 26. Spor Alanı. 27. Damızlık Tavuk, Tavşan ve Arı istasyonları. 28. Damızlık Ahır, Aygır ve Boğa. 29. Kanara. 30. Mandıra. 31. Değirmenler. 32. Fabrika. 33. Asri Mezarlık. 34 Hayvan Mezarlığı, 35 Kireç, Taş, Tuğla ve Kiremit Ocakları, 36 Yonca ve Hayvan Pancar Tarlası, 37 Koruluk, 38 Köy Gübreliği, 39 Fenli Ağıl, 40 Pazar Yeri ve Köy Zahirel Hocası, 41 Aşım Durağı, 42 Panayır Yeri, 43 Selektör Binası. İşte Atatürk'ün 1930'larda üzerinde çalıştığı İdeal Cumhuriyet Köyü projesi. Uygulandığı halde aşiret, tarikat eksenli feodal yapıyı yok ederek kalkınmayı ve aydınlanmayı tabandan köyden başlatacak, merkezinde insan, hayvan ve doğa olan çağdaş bir akıllı proje. Köy planı dikkatle incelenecek olursa, köyde kültür, sanat ve eğitime, çocukların ve gençlerin yetişmesine, tarım ve hayvancılığa çok önem verileceği, köy halkının bütün sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı, bilim ve teknikten yararlanılacağı görülecektir. Okul ve Tatbikat Bahçesi, Öğretmen Evi, Halk Odası, CHP Kurağı, Okuma Odası, Konferans Salonu köyde kültür, sanat ve eğitime önem verileceğini, Çocuk Bahçesi, Gençler Kulübü, Spor Alanı köyde çocukların ve gençlerin çağın şartlarına göre yetişmesine önem verileceğini, Köy Parkı, Telefon Santrali ve Köy Söndürgesi, Radyolu Köy Gazinosu, Ebe ve Sağlık Kurucusu, Hayvan Sağlık Kurucusu, Sosyal Kurumlar, Hamam, Köy Yunak Yeri, Cami, revir, asri mezarlık, aşım durağı, panayır yeri, kooperatifler, köy dükkanları, köy halkının bütün sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağını, Tarımbaşı Hayvan Sağlık Kurucusu Ziraat ve Et İşleri Müzesi, Damızlık Tavuk, Tavşan ve Arı İstasyonları, Damızlık Ahır, Aygır ve Boğa, Kanara, Mandıra, Yonca ve Hayvan Pancar Tarlası, Köy Gübreliği, Fenli Ağıl, Değirmenler, Pazar Yeri ve Köy Zahire Locası, köyde tarım ve hayvancılığa önem verileceğini, Mandıra, Değirmenler, Fabrika, Fenli Ağıl, Selektör Binası, Ziraat ve Et İşleri Müzesi, Etüv Makinesi, köyde makineli tarım yapılacağını, bilim ve teknikten yararlanılacağını göstermektedir. Köy projesindeki öğretmen evi, okuma salonu, konferans salonu, radyolu köy gazinosu, Ziraat ve Et İşleri Müzesi, Gençler Kulübü, spor alanı, fabrika ve özellikle de hayvan mezarlığı çok dikkat çekici yapılardır. Orada bir köy hayal edin uzakta. O köyün bir konferans salonu, Ziraat ve Et İşleri Müzesi, fabrikası ve dahası bir hayvan mezarlığı olsun. Bugün 2011 Türkiye'sinde bile böyle bir köy hayal etmek ne kadar da zor, öyle değil mi? Bugün bizim hayal bile edemediğimiz o köyü, bu ülkenin kurucusu Atatürk'ün ve ondan ilham alan devlet adamlarının bundan 80 yıl önce hayal etmiş olmasına ne demeli peki? Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi, Atatürk'e ve genç cumhuriyete yöneltilen acımasızlık, tepeden inmecilik ve dinsizleştirmecilik suçlamalarının ne kadar temelsiz olduğunu gözler önüne sermesi bakımından da çok önemlidir. Projede hayvan mezarlığı ve hayvan sağlığını koruma merkezinin yer alması, Atatürk'ün sadece insanları değil hayvanları da çok sevdiğini, projede bir caminin yer alması ise Atatürk'ün dine ve dindara saygılı olduğunu göstermektedir. Her şeyden önce bir köy projesi geliştirmesi, Atatürk'ün kalkınma modelinin tepeden inmeci değil, tam tersine tabandan yükselmeci ve halkçı olduğunu kanıtlamaktadır. İdeal Cumhuriyet Köyü projesi hayvan mezarlığıyla, geniş yeşil alanlarıyla, koruluklarıyla, yaş ve kuru yonca, hayvan pancar tarlasıyla, tavuk, tavşan, arı, aygır ve boğa istasyonlarıyla, insan ve hayvan sağlığını koruma merkeziyle her şeyden önce dört dörtlük gerçek bir çevreci projedir. Projede doğaya, bitkiye ve hayvana, dolayısıyla da çevreye olağanüstü değer verildiği görülmektedir. Bugün Türkiye'nin kurtuluşunu HES'lerde, çılgın kanal projelerinde görenlerin çevreye verdikleri önemle, İdeal Cumhuriyet Köyü'nün mimarı Atatürk'ün çevreye verdiği önemi karşılaştırınca ortaya çıkan büyük fark cidden düşündürücüdür. Hayvan mezarlığının şifresi. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinin en dikkat çeken yönü projedeki hayvan mezarlığıdır. Dünyada hangi şehir planlamacısı, hangi mimar veya mühendis planladığı köyde ya da şehirde hayvan mezarlığına yer verir ki? Bugünün çağdaş kentlerinin bile kaçında planlı hayvan mezarlığı vardır ki? İnsan hayatının bile hiçe sayıldığı bugünün acımasız dünyasında kim bir yerleşim planına hayvan mezarlığı koymayı düşünür ki? Kimde vardır bu büyük sevgi, bu büyük merhamet, bu büyük insanlık? Kimde vardır bu duyarlılık? Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde yer alan hayvan mezarlığı başlı başına bir hayvanseverlik örneğidir. İnsan İdeal Cumhuriyet Köyü projesindeki bu hayvan mezarlığını görünce ister istemez bazı şeyleri düşünmeden edemiyor. Hayatının büyük bir bölümü cephelerde, savaş meydanlarında geçen, gözlerinin önünde yüzlerce binlerce insanın öldüğünü gören Atatürk'ün, üzerinde çalıştığı köy projesinde hayvanların ölülerini bile düşünecek kadar merhametli olması, öncelikle ondaki insan sevgisinin boyutlarını düşündürüyor. Bu nasıl bir hayat görüşüdür ki hayvanlar için bile mezarlık planlamış diye düşünmeden edemiyor insan. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde hayvan mezarlığını görmek aslında beni hiç şaşırtmadı. Çünkü uzun yıllardır Atatürk'ün hayatını inceleyen biri olarak onun gerçek bir hayvansever olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi Atatürk'ün pek bilinmeyen hayvan sevgisine şöyle bir göz atalım. Atatürk'ü tanıyanlar onun her ne amaçla olursa olsun hayvanların kurban edilmesine karşı olduğuna tanık olmuşlardır. Örneğin gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün hayvanseverliğinden ve kurban karşıtlığından, ince ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi, kurban kestirmezdi. Ömrümde bir tavuğun boğazlandığını görmemişimdir derdi, diye söz etmiştir. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, TY sayfa 633. Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun da benzer gözlemleri vardır. Atatürk kurban bayramında veya herhangi bir törende kurban kesilmesine karşıydı. Bu hayvan velev ki bir tavuk olsun, kesilmesine tahammül edemez ve de huzurlarında katiyen hayvan kesilmesini istemezdi. Şaşırıyorum şu tavuk, hindi, koyun kesenlere, kasaplara nasıl o bıçağı alıp da canlı canlı bir yaratığı kesip, öldürüp derisini içini dışını oyup çıkarabiliyorlar. Bayağı yürek isteyen bir iş der ve sonra Allah Allah diye başını sağa sola çevirerek şaşkınlığını yüz mimikleriyle de ifade ederdi. Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün yanı başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulus'un Hatıraları, İstanbul 2008, sayfa 192. Atatürk yurt gezilerinde kendisini karşılamak için yapılan törenlerde kurban kesilmesini istememiştir. Buna karşın İran Şahı ile birlikte çıktığı bir Türkiye gezisinde, Çanakkale Kirazlı'daki karşılama töreninde ısrarla kurban kesilmek istenmesine büyük tepki göstermiştir. Age, sayfa 192. Atatürk hayvanların kurban edilmesine o kadar çok üzülmüştür ki, bir ara Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye, kurban bayramında kurban kesilmesi yerine hayır kurumlarına bağış yapılmasının dini bakımdan doğru olup olmadığını sormuştur. Sinan Meydan, Atatürk ile Allah Arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi, 3. Baskı, İstanbul 2009, sayfa 792. Atatürk çok yoğun temposuna rağmen değişik zamanlarda köpek beslemiştir. Örneğin 1916'da 16. Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesi'ne giderken, Sofya'da ateşe militer olarak görev yaptığı günlerde yavru olarak aldığı ve bizzat terbiye ettiği Setter cinsinden Alp adlı bir köpeği de yanında götürmüştür. Bazen güneşin sıcaklığıyla kavrulan yol üzerinde yürüyemeyecek hale gelen Alp'in, aralıklarla Atatürk'ün atının önüne gelip acı acı havlamaları çoğu kez bir süvari erinin kucağında sona ermiştir. Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi, İstanbul 2008, sayfa 339. Yaveri Cevat Abbas, Atatürk'le köpeği Alp arasındaki ilişkiden şöyle söz etmiştir. Kendisine çok sadık olan bu köpek daima kumandanımın odasında yatardı. Uykudan kalkma zamanını öğrenmiş olan Alp, kumandanımın alışılmış zamanını geçirmiş uzun uykusundan şüphelenir, cibinliği açar, nefes alıp almadığını dinlerdi. Köpeğin heyecanını gören kumandanım nefesini keser, hareketsiz bir halde sonucu beklerdi. Alp birkaç kez nefes dinlemek hareketine yineledikten sonra telaşını artırır, havlar, oda içinde koşar ve nihayet kumandanımın seyyar karyolası altına girerek kamburlaştırdığı sırtı ile hareket etmeyen efendisini kaldırmaya çalışırdı. Bu derece hassasiyet gösteren Alp, kumandanımın en sadık bekçiliğini Suriye felaketine kadar yaptı. Nablus geri çekilişinde Beytül Hasan'da tutulduğumuz cehennemi bir tayyare bombardımanından şaşıran Alp bir daha bizi bulamadı. O günlerde Nablus'taki karargahımıza döndüğünü ve bilahare kaybolduğunu çok seneler sonra haber vermişlerdi. Turgut Gürer, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise Büyük Önder ile 24 yıl, İstanbul 2006, sayfa 172-174. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında da Albert adlı bir köpeği vardır. Albert, beyaz sarı renklerde bir av köpeğidir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ele geçirilen Yunan komutanların birinden alınan Albert'i çok sevmiş, onun ölümünden derin bir üzüntü duymuştur. Doktor Altan Armutak, Performans Gazetesi'nden nakleden Bekir Coşkun, Atatürk'ün Köpeği, Hürriyet Gazetesi, 30 Ocak 2000. Atatürk'ün Alp ve Albert'den sonra çok sevdiği Fox adlı bir köpeği daha olmuştur. Seyyar fotoğrafçılık yapan Hasan Efendi adındaki birisinden 50 lira gibi yüksek bir fiyata satın aldığı Fox aslında bir sokak köpeğidir. Fox Atatürk'ün en sevdiği hayvan olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde her zaman el üstünde tutulmuş, ona her zaman büyük özen gösterilmiştir. AGM. Atatürk'ün çok sevdiği köpeği Fox'la ilişkisini kütüphanecisi Nuri Ulusu'dan dinleyelim. Atatürk'ün bir dönem Fox adlı bir köpeği olmuştur. Fox'u sevmişti, ona alışmıştı. Bir gün Ankara'da bir vilayete tayini çıkan valilerden bir zat Atatürk'e veda ziyareti için köşke gelmişti. Atatürk çalışma odasına valiyi kabul etmişti. Misafiri Atatürk'ün yanına getirdiğimizde vali bey Atatürk'e doğru yaklaşıp eski İstanbul efendilerinin yarı beline kadar eğilerek el öpme merasimine tam başlarken Atatürk'ün devamlı ayağının dibinde oturan köpeği Fox, bu hamleye yabancı olduğundan sanki Atatürk'e bir saldırı olacağını sanarak birdenbire bu zatın paçasına doğru ani bir hamle yapmıştı. Çok korkan vali bey kendini toparlayamadan yere yuvarlanınca Odada olan bizler gülmemek için kendimizi zor tutmuştuk. Atatürk ise misafirinin böyle komik bir duruma düşmesine neden olan köpeği Fox'a çok kızmıştı. Bu Fox köpekle komik bir tren yolculuğumuz vardır. İstanbul Florya'dayız, emir geldi, banyo treniyle Sirkeci'ye doğru bir şehir dolaşması var denildi. Yeşilköy'e arabalarla geldik. Hiç kimseye yine haber verilmediği için sade bir vatandaş gibi istasyona çıktık. Gidip hepimize birinci mevki biletini sıraya girerek aldık. Fakat Fox Atatürk'ten ayrılmadığı için onu da bizimle birlikte birinci mevkiye getirdik. Biraz sonra biletçi biletlerimizi görüp zımbalamak için geldi. Zımbaladı ama sıra köpeğe gelince bu birinci mevkide gidemez, bileti nerede deyince furgon bileti gösterdik. Bu biletle burada gidemez yanıtını verince Atatürk, peki alın furgona götürün ne yapalım demesiyle biletçi köpeği götürmek için eğildiğinde Fox aniden hırr diye biletçinin eline bir saldırdı ki biletçi kalsın kalsın burada kalsın diye kaçıverdi. Atatürk neden köpeğe bilet sorarsın be adam diyerek bu olaya çok gülmüştü. Bu olaydan bir müddet evvel de yine misafir Reşit Galip Bey'in ayaklarına saldırıp paçasından ısırmasından sonra Fox bu sefer de hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk'e de saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti. Tedaviyle birkaç günde iyileşmişti. İşte bu olayların peş peşe olmasından sonra çiftliğe gönderilen Fox, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını artırmaya başladığı için çiftlik baytarları Atatürk'ü de ikna ederek Fox'u iğne ile öldürdü. Ardından da Atatürk bu köpeği çok sevmişti diye köpeği alıp güzelce muntazaman derisini soymuşlar, yırtıcı kuşların, kartal vesaire gibi içi nasıl dolduruluyorsa Fox'un da içini güzelce bir doldurarak bir camekana koyuvermişler. Bir müddet geçmişti, bir gün çiftliğe gidildi. Bu olaydan hiçbir bilgisi ve haberi olmayan Atatürk, camekanın önüne gelip de Fox'u canlı gibi görünce birdenbire çok şaşırdı ve bir an çok hüzünlendi. Bir sandalye istedi, oturdu. Camekandaki cansız köpeğe baktı ve bir müddet sonra bize dönerek, sevdiğim bir köpeği bu halde göremem. Bunu derhal buradan çıkarttırın ve çiftlikte müsait bir yere gömün diye talimat verdi. Talimat yerine getirildi ve Fox gömüldü. Ertesi gün İbrahim bize, yahu bu köpek Atatürk'ü benim yanımda ısırmıştı. Ona rağmen dolgulu halini görünce neredeyse gözleri doldu. Hayret değil mi? Demişti. Bir gün merakına yenik düşüp Atatürk'e bunu sorduğunda, Atatürk'ün kendisine cevaben, İbrahim her ısırana kızarsak yandık. Fox esasında bana fenalık yapmak, canımı acıtmak için ısırmadı. Öyle olsaydı ben onu hissederdim. O öyle bir köpek değildi. Onun için o doldurulmuş halini içime sindiremedim. Demiş. Bundan da nedenle hassas bir yapıya sahip olduğu açıkça görünmüyor mu? O her şeyi en iyi bilir, görür ve ona göre de davranırdı. Ulusu, Age, sayfa 48-50. Fox'un hikayesini Fahri Rıfkı Atay da benzer şekilde anlatmıştır. Atay, Age, sayfa 633-634. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda korunan Fox, 2002'den beri Anıtkabir'de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenmektedir. Atatürk'ün sevdiği hayvanlardan biri de attır. İyi bir binici olan Atatürk'ün değişik zamanlarda çok sevdiği atları olmuştur. Sabiha Gökçen Atatürk'ün at sevgisini şöyle anlatmıştır. Paşanın at tutkusu vardı, bütün hayvanları severdi. Ama atlara karşı çok başka bir zaafı vardı. Onların başlarını, sırtlarını, yelelerini, kuyruklarını okşarken ellerinin sevgiyle titrediğini, gözlerinin sevgiyle parladığını çok görmüşümdür. Onun kadar ata güzel binen bir insan daha görmedim dersem yeridir. Sık sık at gezintileri yapar, yorgunluğunu da bu çok sevdiği hayvanların sırtında, onlarla konuşarak dinlendirirdi. Bana öyle geliyor ki atların da paşaya karşı çok başka bir sevgileri vardı. Bazen seyislerine baş kaldıran, huysuzlaşan bu hayvanlar Gazi Paşa'nın sesiyle hemen yumuşayıverirler, terslenmekten vazgeçerek kendilerini binicilerine teslim ederlerdi. Onu at sırtında seyretmenin çok ayrı bir zevki vardı. Sabiha Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. Hazırlayan Oktay Verel, İstanbul 1982 sayfa 41. Bir ara Atatürk'ün bir tayı vardır. Bu tayı çok sevmiştir. Bir muayene esnasında bu tayın ruham hastalığına yakalandığı anlaşılmıştır. Hem tıbba hem de yasaya göre tayın öldürülmesi gerekmektedir. Tayın öldürüleceğini öğrenen Atatürk çok üzülmüştür. Tayı son kez okşayıp sevmek istemiştir. Ancak Baytar heyeti tehlikeli olduğu gerekçesiyle bu isteği geri çevirmiştir. Ancak Atatürk eldiven giyerek hayvanı sevmek konusunda ısrar edince doktorlar çaresiz izin vermişler ve Atatürk de tayını son kez gözyaşları içinde okşayıp sevmiştir. Atatürk bu olayı anlattığı gece, "Benim çocuğum olmadığında gizli neden ve isabet varmış. Eğer evladımı kaybetmiş olsaydım, sonsuz keder ve elem duyardım." demiştir. Asaf İlbay, Atatürk'ün Hususi Hayatı, Tan Gazetesi, 13 Temmuz 1949'dan nakleden Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk Kimdir, Atatürk'ün İnsanlığı, Cilt 2, Ankara 2005, sayfa 98, Mütercimler, AGE, sayfa 1109. Bir keresinde de Atatürk yeni doğum yapmış atını ve tayını akşam sofrası kalabalığında parke salonuna getirterek misafirlerine göstermiştir. Mütercimler, AGE, sayfa 1109. Atatürk en çok Sakarya adlı atını sevmiştir. Köpekler ve atlar dışında Atatürk'ün en çok sevdiği hayvanlar kuşlardır. Sabiha Gökçen, "Onun bir tek kuşu ateş ettiğini hiç kimse görmemiştir." demiştir. Gökçen, AGE, sayfa 361. Atatürk'ün kuşçu Nuri Usta'nın baktığı çok sayıda güvercini vardır. Onların yemlenmelerini ve uçuşlarını büyük bir hazla izlemiştir. Mütercimler, AGE, sayfa 1110. Bir gezide kendisine armağan edilen güvercinleri yememiş, "Bu bıldırcınlar kesilmeyecek, hepsine iyi bakılacak, sarayın kuşları olarak muhafaza edilecek" diyerek bahçede bir kafeste saklanmalarını istemiştir. O günden sonra da bir daha güvercin yememiştir. Halit Kıvanç, ilk kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçen, Milliyet Gazetesi, Yıl 7, sayfa 2356, 6 Aralık 1956, sayfa 4, Gökçen, AGE, sayfa 361-362. Fakat ne yazık ki Atatürk'ün yemeğe kıyamadığı o güvercinler birkaç gün sonra bir kedi tarafından yenmiştir. Cemal Granada, Atatürk'ün Uşağının Gizli Defteri, derleme Turhan Gürkan, İstanbul 1971, sayfa 75. Atatürk kanaryaları da çok sevmiştir. Bir ara Yalova'da kanarya beslemiştir. Bir gün kafesten çıkartılan kanaryayı öpmek isterken kuş kaçıp büyük bir çin vazosunun içine düşmüştür. Kanarya tüm uğraşlara rağmen vazodan çıkarılamayınca Atatürk'ün emriyle vazo kırılarak kuş kurtarılmıştır. Çiftlikteki Marmara Köşkü'nde her sabah düzenlenen çay partilerine katılan müzisyen Cevat Memduh Altar, Atatürk'ün iki beyaz kanaryası olduğunu, onların kafesini mermer masanın üzerine koydurup kapaklarını açtırttığını ve uçuşlarını zevkle seyrettiğini anlatmıştır. Şerafettin Turan, "Mustafa Kemal Atatürk kendine özgü bir yaşam ve kişilik, 2. baskı, Ankara 2008, sayfa 658-659. Atatürk'ün bir dönemde uzun tüylü bir Ankara kedisi vardır. Mütercimler, AGE, sayfa 18. Sanırım Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde neden bir hayvan mezarlığına yer verdiği şimdi çok daha iyi anlaşılmıştır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 61.